Ayrı Malta, Gökteki Çakıl Taşı, Asimov, sayfa 62. Şekt kanepede uzanan hafif toplu kelleşmeye başlamış surata baktı. Hasta baygındı, derin ve düzenli nefes alıyordu, anlaşılmaz bir şekilde konuşuyor, hiçbir şey anlamıyordu. Yine de zeka özürlü olduğunu gösteren fiziksel emarelerden yoksundu. Refleksleri de yaşlı bir adam için oldukça düzgündü. Yaşlı? Odanın karşısından her şeyi demir bir mengene gibi izleyen Arbin'e bir bakış attı. Kemik analizi yapmamızı ister misiniz? Hayır diye bağırdı Arbin. Kimlik tespiti için kullanılabilecek hiçbir şeyin yapılmasını istemiyorum diye ekledi ardından daha yumuşak bir tonla. Yaşını tespit etmek işimizi kolaylaştırabilir. Daha güvenli olur anlıyorsunuz ya. O 50 yaşında diye kestirip attı Arbin. Fizikçi omuzlarını silkti, önemi yoktu. Bakışlarını bir kez daha uyuyan adama çevirdi. Onu içeri aldıklarında üzgün, içine kapanık, umursamaz bir hali vardı ya da en azından öyle görünüyordu. Hipnohapların görüntüsü bile bir şeylerden kuşkulanmasına neden olmamıştı. İlaçları kendisine uzatmışlar, o da kısa ve zoraki bir tebessümle karşılık verip onları yutmuştu. Teknisyen sinapsimatiği oluşturan hantal cihazların sonuncusunu da içeri getirdi. Bir düğmeye basmasıyla birlikte ameliyathanenin polarize camları moleküler bir değişim geçirip matlaştı. Artık içerideki tek ışık ameliyat masasının 5 santim kadar üstündeki birkaç yüz kilovatlık diyamanyetik alan sayesinde havada duran hastanın tepesindeki soğuk beyaz lambadan geliyordu. Arbin hala karanlıkta oturuyor, hiçbir şey anlamıyordu. Fakat nasıl önleyeceğini bilmediği zararlı numaraları varlığıyla bir şekilde engellemeye ölümüne kararlıydı. Fizikçiler onu umursamadı. Hastanın kafasına elektrot yerleştirmekle meşguldüler. Bu uzun bir işti. Önce Ulster tekniğini kullanarak kafatasının yapısını dikkatle incelemeleri ve kavisli birbirlerine sıkı sıkıya kenetli fissürleri ortaya çıkarmaları gerekiyordu. Şekt kendi kendine haşince gülümsedi. Kafatası fissürleri birinin yaşını tespit etmek için kesin bir ölçüt değildi ama şu durumda gayet yeterliydiler. Bu adam iddia edilenin aksine 50 yaşından daha büyüktü. Derken gülümsemesi soldu, yerini bir kaş çatışa bıraktı. Fissürlerde yanlış bir şey vardı. Tuhaf duruyorlardı sanki. Bir anlığına kafatasının ilkel tarih öncesi bir yapısı olduğuna yemin edecek gibi oldu. Öte yandan yani adam zaten zihinsel özürlüydü, neden olmasındı ki? Sonra ani bir şokla bağırdı. ''Hey, şimdi fark ettim. Bu adamın yüzünde kıllar var.'' Arbin'e döndü. ''Sakalı hep var mıydı?'' ''Sakal mı?'' ''Yüzündeki kıllardan söz ediyorum. Buraya gelin, görmüyor musunuz?'' ''Evet efendim.'' Arbin kafasını hızla çalıştırdı. Bu sabah adamın sakallarını fark etmiş fakat daha sonra aklından tamamen çıkmıştı. ''O böyle doğmuş.'' dedi. Ardından daha zayıf bir sesle ekledi. ''Sanırım.'' ''Keselim onları o zaman. Akrabanızın etrafta vahşi bir hayvan gibi dolaşmasını istemezsiniz değil mi?'' ''Hayır efendim.'' Teknisyenin dikkatle bir çift eldiven giyip adamın yüzüne tüy dökücü bir merhem sürmesiyle sakallardan sorunsuzca kurtuldular. ''Göğsünde de kılları var Doktor Şekt.'' dedi teknisyen. ''Yüce galaksi.'' dedi Şekt. ''Dur bir bakayım. Of, adam adeta bir halı. Eh bırak kalsın. Gömleğinin altındayken gözükmezler. Ayrıca elektrotları bir an önce takmak istiyorum. Kabloları şuraya, şuraya ve şuraya getir.'' Yaşlı adamın kafasına minik delikler açıldı ve buralara incecik platin teller takıldı. Buraya ve buraya da. Bir düzine bağlantı adamın tenini delip fissürlere, beyinde hücreden hücreye sıçrayan mikro akımların hafif yankılarının hissedilebildiği sıkışık alana ulaştı. Bağlantılar kurulup koptukça ileri geri oynayan hassas ampermetreyi dikkatle gözlemlediler. İğne uçlu, minik kayıt cihazları milimetrik kağıdın üstüne örümcek ağını andıran bir yükselip bir alçalan düzensiz çizgiler çizdi. Ardından kağıdı çıkarıp ışıklı bir buzlu camın üstüne yerleştirdiler. Sonra da iyice üstüne eğilip aralarında fısıldaştılar. Arbin'in kulağına bölük börçük kelimeler takıldı. ''Fevkalade muntazam, 5. çizginin yüksekliğine baksana. Sanırım bunu analiz edilmesi gerek. Gözle görülecek kadar açık.'' Sonra Arbin'e çok uzun gibi gelen bir sürenin ardından sinapsımatiği binbir zahmetle ayarlamaya koyuldular. Düğmeler çevrildi, verniye ayarları kontrol edildi, ardından mengeneler kapatıldı ve elde edilen değerler kaydedildi. Çeşitli elektrometreler defalarca kontrol edildi ve gerekli görüldüğü takdirde yeni ayarlamalar yapıldı. "Birazdan hepsi bitecek," dedi Şekt Arbin'e gülümseyerek. Koca makine ağır ağır hareket eden aç bir canavar misali uyuyan adamın üstüne doğru ilerledi. Schwartz'ın ellerine ve ayaklarına doğru dört uzun kablo sarkıtıldı. Sert kauçuğa benzer siyah renkli mat bir tampon başının ve ensesinin arkasına dikkatle yerleştirildi. Sonra da adamın omuzlarının üstünden geçen kelepçelerle sıkıca yerine oturtuldu. Son olarak karşılıklı elektrotlar iki dev çene kemiği gibi birbirinden ayrıldı ve her biri bir şakağa gelecek şekilde aşağıya, solgun ve tıknaz kafaya doğru alçaldı. Şekt gözlerini dikkatle kronometreye dikti. Bir eli tuşun üstündeydi. Baş parmağı hareket etti ama görünüşte hiçbir şey olmadı. Yüzü korkuyla çarpılan Arbin bile bir şey göremedi. Saatler gibi gelen ama aslında 3 dakikadan daha kısa olan bir sürenin ardından Şekt'in baş parmağı tekrar hareket etti. Doktorun asistanı aceleyle hala uyuyan Schwartz'ın üstüne eğildi, sonra da muzaffer bir edayla doğruldu. "Yaşıyor." Aradan birkaç saat daha geçti. Bu esnada neredeyse büyük bir coşkuyla denk fısıldaşmalar eşliğinde bir sürü kayıt alındı. Schwartz'a bir iğne yapıp uyanmasını sağladıklarında vakit bir aylık geç olmuştu. Solgun ama mutlu görünen Şekt bir adım geri çekildi. Elinin tersiyle alnında biriken terleri sildi. "Her şey yolunda." Ardından kararlı bir tavırla Arbin'e döndü. "Kendisi birkaç gün boyunca bizimle kalmak zorunda bayım." Arbin'in gözlerindeki korku dolu ifade iyice arttı. Ama... "Hayır hayır, bana güvenmek zorundasınız," diye ekledi doktor aceleyle. "Güvende olacak. Bunun için hayatımı ortaya koyacağım. Hatta koydum bile. Onu bizimle bırakın. Bizden başka hiç kimse akrabanızı görmeyecek. Onu yanınızda götürürseniz hayatını kaybedebilir. Bunun size ne faydası olur? Öte yandan öldüğü takdirde bunu kadimlere açıklamak zorunda kalırsınız." Arbin'i ikna eden sonuncusu oldu adam yutkunarak. "Ama bakın, onu ne zaman gelip almam gerektiğini nereden bileceğim? Size adımı vermeyeceğim," dedi. Ancak bu bile boyun eğdiğini gösteriyordu. "İsminizi öğrenmek istemiyorum zaten," dedi Şekt. "Bundan bir hafta sonra gece 10'da geri gelin. Sizi iki tekerinizi park ettiğimiz garajın kapısında bekleyeceğim. Bana inanmak zorundasınız bayım. Korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok." Arbin Çiğka'yı bir ok gibi terk ettiği sırada artık akşam olmuştu. Yabancı kapısını çalalı 24 saat geçmiş ve o zamandan beri geleneklere karşı işlediği suçlar iki katına çıkmıştı. Acaba bir daha güvende olabilecek miydi? İki tekerlekli aracı boş yolda hızla ilerlerken durmadan başını çevirip arkasına bakmadan edemiyordu. Onu izleyen biri var mıydı? Evine kadar takip edilecek miydi? Yoksa yüzünü çoktan kayıt altına almışlar mıydı? Biraderlik dünyadaki herkesin doğum ve ölüm istatistiklerinin 60 için tutulduğu Washington'daki dosyalarla onun eşkalini mi karşılaştırıyordu? Her dünyalı er ya da geç 60'la yüzleşmek zorundaydı. Arbin'in o yaşa gelmesine daha çeyrek asır vardı. Yine de Groove yüzünden her gün bu kuralla yaşamıştı. Şimdi bir de şu yabancı çıkmıştı. Ya Chica'ya bir daha hiç geri dönmezse? Hayır, o ve Loa 3 kişilik çalışmaya daha fazla devam edemezlerdi. Ve başarısız oldukları takdirde ilk suçları, yani Groove'u sakladıkları gerçeği ortaya çıkardı. Gelenekleri çiğnemeye bir kez başladınız mı onları örtbas etmek zorundaydınız. Arbin tüm risklere rağmen şehre geri döneceğini biliyordu. Şekt istirahate çekilmeye karar verdiğinde vakit gece yarısını geçmiş, o zaman bile bunu sadece Paula kendisi için endişelenip ısrar ettiği için yapmıştı. Buna rağmen uyuyamamıştı. Yastığı sinsi bir boğma tertibatı, çarşafıyla yorganıysa çıldırtıcı bir karmaşaydı adeta. Kalkıp penceresinin önündeki koltuğa oturdu. Şehir artık karanlıktı ama ufukta gölün karşı kıyısında birkaç bölge hariç yeryüzünün her yerini kaplayan o ölümcül mavi parıltıyı görebiliyordu. Yoğun geçen günün aktiviteleri zihninde çılgınca dans etti. Korku içindeki çiftçiyi gitmeye ikna ettikten sonraki ilk işi hükümet binasını aramaktı. Ennius bunu bekliyor olmalıydı çünkü aramayı o cevaplamıştı. Kurşun dolgalı ağır kıyafetleri hala üzerindeydi.
Ah Şekt, iyi akşamlar, deneyim bitti mi?
Evet ama neredeyse gönüllüm de bitiyordu zavallı adam. Ennius kendisini hasta hissediyormuş gibi görünmüştü.
Kalmamakla iyi etmişim. Bana göre siz bilim insanlarının katillerden pek bir farkı yok.
Adam daha ölmedi Naip. Hatta belki de onu kurtarabiliriz ama... Şekt omuzlarını silkmişti.
Yerinde olsam bundan sonra yalnızca farelerle çalışmaya devam ederdim Şekt. Ama kendinde görünmüyorsun dostum. Oysa benim aksime senin böyle şeylere alışman lazım.
Yaşlanıyorum lordum demişti Şekt sadece.
Dünya için tehlikeli bir uğraş diye karşılık vermişti adam da soğukça. Git biraz uyu Şekt.
Ve şimdi doktor orada oturuyor, ölmekte olan bir gezegenin karanlık şehrine bakıyordu. Sinapsimatik son 2 yıldır test aşamasındaydı ve Şekt tüm bu süre zarfında kadimler cemiyetinin ya da kendilerine verdikleri isimle biraderliğin köleliğini ve destekçiliğini yapmıştı. Sirius, Nörofizyoloji dergisinde yayınlatabileceği, kendisine o çok istediği galaksi çapındaki şan ve şöhreti kazandırabilecek 7-8 makalesi vardı. Ama hepsi çalışma masasının üstünde küf tutmakla meşguldü. Onların yerine Fiziksel Araştırmalar dergisindeki şu muğlak ve kasten yanıltıcı makalesi yayınlanmıştı. Biraderliğin yöntemi buydu. Yalan söylemektense yarım yamalak gerçekler sunmayı tercih ediyorlardı. Buna rağmen Ennius gelip ona sorular sormuştu. İyi ama neden? Tüm bu olanlar daha önce edindiği bilgilerle örtüşüyor muydu? İmparatorluk da kendisiyle aynı şeyden mi şüpheleniyordu? Dünya gezegeni son 200 yıl içerisinde 3 kez isyan etmişti. 3 kez kadim bir yüceliği temsil ettiği iddia edilen bir sancak altında imparatorluk garnizonuna karşı gelmişlerdi. Ve 3 kez başarısızlığa uğramışlardı elbette. Eğer imparatorluk özünde aydınlanmamış bir kesim, galaktik konseyler ise genel anlamda sıradan devlet adamlarından farksız olsaydı, dünya şu anda yaşanılır gezegenler listesinden kanlı bir biçimde silinmiş olurdu. Ama artık işler daha farklı olabilirdi. Yoksa olamaz mıydı? Ölmekte olan deli bir adamın yarısından fazlası anlaşılmayan sözlerine daha ne kadar güvenebilirdi? Ne fark ederdi ki? Her halükarda bir şey yapmaya cesaret edemiyordu. Elinden gelen tek şey beklemekti. Yaşlanıyordu ve Ennius'un da dediği gibi bu dünya için tehlikeli bir uğraştı. 60'a ulaşmasına az kalmıştı ve birkaç istisna haricinde şimdiye dek bu uygulamanın pençesinden kurtulabilen olmamıştı. Lakin adına dünya denen bu sefil, kızgın çamur topağında bile olsa yaşamak istiyordu. Tekrar yatağına döndü. Uykuya dalmadan hemen önce Ennius'la yaptığı görüşmenin kadimler tarafından dinlenip dinlenmediğini merak etti dalgınlıkla. Çünkü o sırada kadimlerin farklı bilgi kaynaklarının olduğunu henüz bilmiyordu. Şekt'in genç asistanı kesin kararını verene kadar gün ağarmıştı. Doktora hayranlık duyuyor fakat izinsiz bir gönüllünün üstünde gizlice deney yapmanın biraderliğin direkt emirlerine karşı olduğunu da biliyordu. Üstelik o emir bir gelenek statüsünde verilmişti. Bu da itaatsizliği idamlık bir suç haline getiriyordu. İyice düşünüp taşındı. Sonuçta üzerinde deney yaptıkları şu adam kimdi ki? Gönüllü kampanyası dikkatle yürütülmüştü. Olası imparatorluk casuslarının sinapsimatikten şüphelenmesini engelleyecek kadar bilgi verecek, gerçek gönüllüleri ise cesaretlendirmeyecek şekilde tasarlanmıştı. Sonrasında kadimler cemiyeti deneye kendi adamlarını göndermiş ve bu yeterli olmuştu.
Bu adamı kim yollamıştı o zaman? Kadimler cemiyetinin gizlice gönderdiği biri miydi acaba? Şektin güvenilirliğini test ediyor olabilirler miydi?
Yoksa şekt bir hain miydi? O günün erken saatlerinde birisiyle odasında özel bir görüşme yapmıştı. Tıpkı radyasyon zehirlenmesinden korkan, dışarılıklılar gibi kabarık giysiler giyen bir adamla. Her halükarda şekt felaketini hazırlamış olabilirdi. Neden asistan da onunla birlikte başını yaksındı ki? O önünde neredeyse 40 yılı olan genç bir adamdı. Neden 60'la şimdiden yüzleşsindi? Ayrıca bu terfi etmesini de sağlayabilirdi. Hem şekt o kadar yaşlıydı ki muhtemelen gelecek nüfus sayımında onu zaten götüreceklerdi. Yani bunun adama çok az zararı dokunurdu, hatta neredeyse hiç. Teknisyen kararını verdi. Eli iletişim cihazına uzandı ve kendisini doğrudan Dünya Yüce Bakanına, yani imparator ve naipten sonra gezegende yaşayan, herkesin kellesini alabilecek tek adamın özel odasına bağlayan numarayı tuşladı. Schwartz'ın kafasının içindeki puslu şekiller o pembe acıyı aşıp netleşinceye dek yeniden akşam olmuştu. Göl kıyısındaki alçak, sıkış tıkış yapılara doğru yaptıkları yolculuğu, arabanın arka tarafında çömelip uzun bir süre beklediğini hatırlıyordu. Peki ya sonra? Sonra ne olmuştu? Zihni miskin düşüncelerden ansızın sıyrıldı. Evet, onu almaya gelmişlerdi. Bir oda vardı, içi aletlerle ve tuşlarla doluydu, bir de iki hap. İşte buydu. Schwartz'a ilaç vermişler. O da onları neşeyle yutmuştu. Kaybedecek neyi vardı ki? Zehirlenip ölmek onun için bir lütuf olurdu. Sonra? Sonrası yoktu. Bir dakika. Arada sırada çok kısa bir anlığına bilinci yerine gelmişti. Üstüne eğilen insanlar, göğsünde dolaşan bir stetoskopun soğuk hareketlerini anımsadı ansızın. Bir de ona yemek yediren bir kız vardı. Birdenbire onu bir ameliyat masasına yatırdıklarını hatırladı ve panikle yorganını bir kenara fırlatıp oturmaya çalıştı. Genç bir kız hızla tepesinde bitip ellerini omuzlarına koydu ve onu tekrar yatmaya zorladı. Yatıştırıcı bir sesle konuşuyor ama Schwartz ne dediğini anlamıyordu. Kızın ince kollarına karşı koymaya çalıştı ancak çabası nafileydi, hiç gücü yoktu. Ellerini yüzünün önüne kadar kaldırıp onlara dikkatle baktı. Normal görünüyorlardı. Bacaklarını hareket ettirdiğinde çarşafa sürtündüklerini hissetti. Kesilmiş olamazlardı. Kıza dönerek "Beni anlayabiliyor musun? Nerede olduğumu biliyor musun?" diye sordu. Çok fazla umuda kapılmadan. Kendi sesini bile güçlükle tanıyabildi. Kız ona gülümsedi ve akıcı bir sesle hızlı hızlı anlamsız şeyler söylemeye başladı. Schwartz inledi. Derken içeriye yaşlı bir adam, ona hapları veren kişi girdi. Adamla kız bir müddet kendi aralarında konuştular, ardından kız Schwartz'a döndü ve dudaklarını işaret edip onu bir şeye davet etti. "Ne?" dedi adam. Kız hevesle kafa salladı ve o tatlı yüzü memnuniyetle parıldadı. Schwartz onun ne kadar güzel olduğunu düşünmeden edemedi. "Konuşmamı mı istiyorsun?" diye sordu Schwartz. Öteki adam yatağın kenarına oturup ona ağzını açmasını işaret etti ve ''Aa, aa, aa'' dedi. Schwartz kendisine söylenileni yaparak ''Aa, aa, aa'' diye tekrar ederken diğer adam da parmaklarını onun Adem elmasına koyup o kısma masaj yaptı. ''Sorun nedir?'' diye sordu Schwartz hırçınlıkla gırtlağındaki baskı kalktığında. ''Konuşabilmeme mi şaşırdınız? Beni ne sanıyorsunuz siz?'' Aradan günler geçti. Schwartz bu süre zarfında birkaç şey öğrendi. Adamın adı Doktor Schecht'ti. O bez bebeğin üstünden geçtiği günden beri adını öğrendiği ilk insandı. Genç kadın ise adamın kızı Paula'ydı. Schwartz artık tıraş olmasına gerek kalmadığını fark etti. Yüzündeki kıllar uzamıyordu. Bu onu korkuttu. Bugüne dek hiç sakalı çıkmamış mıydı yoksa? Gücünü çabucak toparladı. Artık elbise giymesine ve odada dolaşmasına izin veriyor, kendisine lapadan başka yiyecekler veriyorlardı. Rahatsızlığı bir hafıza kaybı mıydı o halde? Onu tedavi mi ediyorlardı? Normal ve doğal olan dünya burasıyken kendisinin hatırladığı dünya yalnızca hafızasını yitirmiş bir beynin ürünü müydü? Bu esnada odasından çıkmasına hiç izin verilmiyor, koridora bile adım atamıyordu. Yoksa bir mahkum muydu? Bir suç mu işlemişti acaba?
Hiçbir insan kendi yalnız zihninin engin çapraşık koridorlarında kaybolan, kimseye ulaşamayan ve kimsenin kurtaramayacağı biri kadar kaybolamaz. Hiç kimsenin hatırlamadığı bir insan kadar çaresiz olan kimse de yoktur. Paula ona bazı kelimeleri öğreterek kendini eğlendirdi. Schwartz sözcükleri çabucak ezberleyip kolaylıkla hatırlamasına hiç şaşırmadı. Geçmişte bazı hafıza teknikleri kullandığını anımsıyordu. En azından bu hatırası doğru görünüyordu. İki gün içinde basit cümleleri anlar hale geldi. Üçüncü gün konuşarak anlaşmaya başladı. Ama üçüncü günde yaşanan gelişmelerden sonra hayrete kapılmaya başladı. Schacht ona sayıları öğretmiş ve bazı problemler sormuştu. Schwartz da bunları cevaplamayı başarmıştı. Doktor bu esnada zaman tutuyor, kalemiyle hızlı notlar alıyordu. Derken Schacht ona logaritma kavramını açıkladı ve 2'nin logaritmasını almasını istedi. Schwartz kelimelerini dikkatle seçti. Kelime haznesi hala çok dardı. Söylediklerini el hareketleriyle destekliyordu. Ben, yok, söylemek, cevap, sayı değil. Schacht başıyla heyecanla onayla sayı değil. Ne o ne bu. Kısmen bu, kısmen de şu. Schwartz doktorun onu onayladığını ve cevabın bir sayı değil kesir olduğunu gayet açık bir şekilde anladı. Ardından şöyle dedi. 0.3, 0.1, 0.3 ve bir sürü sayı daha. Yeterli. İşte o anda Schwartz hayrete kapıldı. Bunun cevabını nasıl bilebilmişti? Logaritmalar hakkında daha önce hiçbir şey duymadığına emindi. Fakat soru sorulur sorulmaz cevap aklında belirivermişti. Nasıl hesapladığını bile bilmiyordu. Sanki zihni ayrı bir varlıktı da onun ağzını kullanıyordu. Yoksa eskiden hafıza kaybına uğramadan önce bir matematikçi miydi? Günler giderek daha zor geçmeye başladı. Dışarı çıkıp zorda da olsa bir cevap bulması gerektiğini hissediyordu. Bu adada tıbbi bir kobaydan başka bir şey olmadı. Bu yerde aniden aklına gelen bir düşünceydi bu. Hapisken bunu öğrenmesi imkansızdı. Aradığı fırsatı 6. gün yakaladı. Ona çok fazla güvenmeye başlamışlardı. Ve Schacht bir keresinde odadan çıkarken kapıyı kilitlemeyi ihmal etti. Normalde düzgün kapatıldığında duvarla birleştiği kısımdaki aralığı bile ortadan kaybolan kapı bu sefer birkaç santim aralıktı. Schwartz doktorun hemen geri gelmeyeceğinden emin olmak için biraz bekledi. Ardından bir elini yavaşça daha önce diğerlerinin yaptığını defalarca gördüğü gibi parıldayan küçük ışığın üstüne koydu. Kapı sessiz ve sorunsuzca yan kayarak açıldı, koridor boştu. Böylece Schwartz kaçtı. Kadimler cemiyeti casuslarının orada geçirdiği 6 gün boyunca hastaneyi, odasını ve kendisini gözetlediğini nereden bilebilirdi ki? 6. ayrımın sonu. Sayfa 73.